Ayrım 10. Kamu yönetimi. Sayfa 129. Ünite 2. Birleşmiş Milletler. Birleşmiş Milletler'in kuruluşu ve üyeleri. Birleşmiş Milletler'in kuruluşu yolundaki ilk adım 14 Ağustos 1941 Atlantik Bildirisi'dir. Bu bildiride ABD Başkanı ve İngiltere Başbakanı daha geniş ve sürekli bir genel güvenlik sistemi kurulması gereğine duydukları inancı dile getiriyorlardı. Birleşmiş Milletler Anlaşması yeni devletlerin katılmasına olanak tanır. Dördüncü maddeye göre anlaşmanın getirdiği yükümlülükleri kabul eden ve örgüte göre bu yükümlülükleri yerine getirme yeterliliğine ve iradesine sahip olan tüm barışsever devletlere açıktır. 2008 yılında bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerden 69'u tanımış, sürekli üyelerden Rusya ise Birleşmiş Milletler üyeliğine izin vermeyeceğini açıklamıştır. Birleşmiş Milletler'in temel amaçları ve ilkeleri. Örgütün amaçları oldukça geniş tanımlanmıştır. Uluslararası barış ve güvenliği korumak, ulusların hak eşitliği ilkesine ve self-determinasyon hakkına saygı üzerine kurulmuş dostça ilişkiler geliştirmek ve dünya barışının sağlamlaştırılması için elverişli her türlü önlemi almaktır. Burada geçen en önemli kavram self-determinasyon hakkıdır. Halkların kendi aderini, geleceğini tayin etme hakkı. Ekonomik, toplumsal, düşünsel ve insancıl nitelikteki uluslararası sorunları çözerek ırk, cins, dil veya din farkı gözetmeksizin herkesin insan haklarına ve temel özgürlüklerine karşı saygıyı geliştirerek ve teşvik ederek uluslararası işbirliğini geliştirmek ve ulusların ortak amaçlara doğru harcadıkları çabaların uyumlaştığı bir merkez olmak da amaçlarındadır. Anlaşmanın değiştirilmesi. Anlaşmada değişiklik prosedürü 108. maddede belirlenmektedir. Değişikliklerin önce genel kurulda 3'te 2 çoğunlukla kabul edilmesi gerekir. Sonra da Güvenlik Konseyi'nin 5 sürekli daimi üyesi dahil olmak üzere tüm üyelerin 3'te 2'si tarafından onaylanması gereklidir. Birleşmiş Milletler'in yapısı ve yönetimi. Genel Kurul. En geniş kapsamlı ana organdır. Genel Kurul'da Birleşmiş Milletler'in resmi dilleri olan İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Rusça ve Çince kullanılabilir. Bu dillerden birinde yapılan konuşmalar diğer dillere çevrilir. Güvenlik Konseyi. Buna göre konseyin karar verebilmesi için olumlu oylar içinde 5 sürekli üyenin oyu da dahil olmak üzere toplam 9 oy gereklidir. Barış gücü kurulması da ilk önce genel kurul tarafından başlatılmış olmasına karşın bugün konseyin etkisinde olan bir alandır. Çifte veto. Konseyde usule ilişkin konularda veto hakkı yoktur. Ancak bir konunun usule mi yoksa özde mi ilişkin olduğu konusunda anlaşmazlık doğarsa bu sorun yine bir oylamayla çözülür. Bu oylamada da veto hakkı vardır. Sürekli üyelerden birinin önce konuyu usule ilişkin olmaktan çıkararak vetoya tabi bir karar haline getirmesine, sonra da öze ilişkin kararda veto kullanmasına çifte veto denmektedir. Ekonomik ve Sosyal Konsey. ECOSOC. Sivil toplum örgütleriyle iletişim kurmak, işbirliği yapmak, Birleşmiş Milletler amaçları için bu örgütlerden gelecek bilgi ve verileri kullanmak da ECOSOC'un görevidir. 1948 İnsan Hakları Evrensel Bildirisini hazırlayan bu komisyon, 1966 Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi ve Ekonomik, Toplumsal ve Siyasi Haklar Sözleşmesi olmak üzere bu alanda birçok önemli belgeye imza atmıştır. İnsan Hakları Evrensel Bildirisi, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'nca Haziran 1948'de hazırlandı. Yapılan kimi değişikliklerin ardından 10 Aralık 1948'de Genel Kurul'un Paris'te yapılan oturumunda kabul edildi. Bildirinin hazırlanmasında 2. Dünya Savaşı'ndan sonra devletlerin bireylere tanınan hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması konusunda birleşmesi de etkili olmuştur. Vesayet Konseyi, Birleşmiş Milletler Anlaşması 77. maddesine göre eski manda rejimi altındaki ülkeler, 2. Dünya Savaşı'nı kaybeden devletlerin sömürgeleri, rejime bağlanmak isteyen ülkeler Vesayet Konseyi kapsamına alınmaktadır. Uluslararası Adalet Divanı, UAD'nin iki görevi vardır. Devletler tarafından kendisine sunulan hukuksal uyuşmazlıkları uluslararası hukuka göre çözüme kavuşturmak, yetkili Birleşmiş Milletler organlarına gerekli durumlarda danışma görüşü vermek, sekreterlik ve genel sekreter. Sekreterlik örgütün yönetsel organıdır. Genel sekreter, Güvenlik Konseyi'nin tavsiyesi üzerine Genel Kurul tarafından seçilir. 1998'de Irak'ta silah denetimi konusundaki sorunu gidermek üzere Bağdat'a bizzat giden ve bir anlaşmaya varan Genel Sekreter Kofi Annan da bu girişimini Genel Sekreterlik görevinin en doğal gerekleri arasında saymıştır. Uluslararası barış ve güvenliğin korunması. Ortak güvenlik sistemi. Uluslararası barış ve güvenliğin korunması örgütün amaçlarından biri ve en başta gelenidir. İç işlerine karışmama. Devletlerin egemen eşitliği ilkesiyle birlikte düşünülen bu ilkeye göre devletler birbirinin iç işlerine karışamazlar. Ancak devletin iç işlerinin neleri kapsadığı noktasında tam bir açıklık yoktur. Meşru savunma hakkı ile üye devletlerden birine başka bir devletten bir silahlı saldırı gerçekleşmesi durumunda Güvenlik Konseyi harekete geçene kadar bu saldırıya uğrayan devletin doğal olan tek başına ya da başka devletlerle birlikte kendini koruma hakkı zarar görmez. Barış güçleri. Barış güçleri uygulaması Birleşmiş Milletler Anlaşması'nda yazılı olmayan bir yöntemdir. Barış güçleri bir zorlama yolu değildir. Kurucu kararlar belli bir maddeye gönderme yapmadan yalnızca anlaşma hüküm ve ilkelerine genel bir atıf yapmaktadır. Barış güçleri ilke olarak yerleştirileceği devletten izin alınarak yerleştirilir. Bu rıza geri alınırsa barış gücü de geri çekilir. Birleşmiş Milletler Barış Gücü 1988 yılında Nobel Barış Ödülünü almıştır. Birleşmiş Milletler-Türkiye ilişkileri. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler içindeki tutumu 3 döneme ayrılabilir. 1. Kuruluştan 1960'ların başına kadar kayıtsız şartsız bir biçimde Batı ile birlikte hareket etmiştir. 2. Kıbrıs sorununda müttefiklerinin tutumundan dolayı hayal kırıklığına uğramış ve kayıtsız şartsız Batı ile birlikte hareket etmeyi bırakmıştır. 3. 1990 sonrasında Birleşmiş Milletler'in tekrar canlanmaya başlamasıyla birlikte Türkiye'de daha faal bir üye olmuştur. Ünite ile ilgili sorular. 1. Birleşmiş Milletler Anlaşması hangi tarihte yürürlüğe girmiştir? A. 26 Haziran 1945, B. 24 Ekim 1945, C. 10 Ocak 1945, D. 10 Ocak 1946, E. 24 Ekim 1946. B. Birleşmiş Milletler BM Anlaşması 26 Haziran 1945'te San Francisco Konferansı'nın genel oturumunda oy birliğiyle kabul edilmiş ve 24 Ekim 1945'te de yürürlüğe girmiştir. Yanıt B'dir. 24 Ekim 1945. 2. Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın imzalandığı San Francisco Konferansı'nın kurucu üyesi hangi devlet olarak kabul edilmiştir? A. ABD, B. Almanya, C. Polonya, D. Belçika, E. İngiltere. C. San Francisco Konferansı'nın kurucu üyesi Polonya olarak kabul edilmiştir. Yanıt C. Polonya. 3. 14 Aralık 1946'da Birleşmiş Milletler'in genel merkezi neresi olmuştur? A. San Francisco, B. New York, C. Polonya, D. Londra, E. Paris. B. Genel Kurul ile ilk toplantısı 10 Ocak 1946'da Londra'da yapmış, genel merkezi olarak New York belirlenmiştir. Yanıt B. New York. 4. Milletler Cemiyeti ve Birleşmiş Milletler karşılaştırıldığında aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz? A. Her ikisi de savaşı kazanan devletler tarafından kurulmuştur. B. Temel amaçları barışı korumaktır. C. Yapı ve ana organlar açısından benzerlikler gösterirler. D. Birleşmiş Milletler'in sadece işbirliğini sağlamakla yetinmeyip otoriteyle hareket edebilmesi istenmiştir. E. MCD organların görev ve yetkileri Birleşmiş Milletler'e göre daha açık bir şekilde tanımlanmıştır. E. Birleşmiş Milletler'de organların görev ve yetkileri Milletler Cemiyeti'ne göre daha açık bir şekilde tanımlanmıştır. Yanıt E'dir. Milletler Cemiyeti organların görev ve yetkileri Birleşmiş Milletler'e göre daha açık bir şekilde tanımlanmıştır. 5. Aşağıdakilerden hangisinde Birleşmiş Milletler'in Bölgesel Ekonomik Komisyonu bulunmaz? A. Bağdat, B. Cenevre, C. Bangkok, D. Addis Ababa, E. Santiago. B. Bağdat, Bangkok, Addis Ababa ve Santiago'da bulunan 4 bölgesel ekonomik komisyon da dünya örgütü olmak amacına katkıda bulunmaktadır. Cenevre ikinci genel merkezdir. Yanıt B'dir. Cenevre. 6. Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın kabul edildiği konferans aşağıdakilerden hangisidir? A. Yalta, B. Tahran, C. Dumbarton Oaks, D. San Francisco, E. Washington. D. Birleşmiş Milletler BM Anlaşması 26 Haziran 1945'te San Francisco Konferansı'nın genel oturumunda oy birliğiyle kabul edilmiştir. Yanıt D'dir, San Francisco. 7. Birleşmiş Milletler'in kaç tane kurucu üyesi vardır? A. 50, B. 51, C. 52, D. 53, E. 54. B. Birleşmiş Milletler'in 51 tane kurucu üyesi vardır. Bu sayı günümüzde 193'e ulaşmıştır. Yanıt B'dir, 51. 8. Bir devletin Birleşmiş Milletler'e üye olması için gerekli koşul aşağıdakilerden hangisidir? A. Üye devletlerin yarıdan fazlasının onayı gerekmektedir. B. Üye devletlerin tümünün onayı gerekmektedir. C. Güvenlik Konseyi'nin tavsiyesi yeterlidir. D. Genel Kurul'un tavsiyesi yeterlidir. E. Güvenlik Konseyi'nin tavsiyesi üzerine Genel Kurul'un karar alması gerekir. E. Bir devletin Birleşmiş Milletler'e üye olması için Güvenlik Konseyi'nin tavsiyesi üzerine Genel Kurul'un karar alması gerekir. Yanıt E'dir. Güvenlik Konseyi'nin tavsiyesi üzerine Genel Kurul'un karar alması gerekir. 9. 90'lı yıllarda Birleşmiş Milletler'in tüm çalışmalarını tehdit altına sokan olumsuz durum aşağıdakilerden hangisidir? A. Finansal sorun, B. Güvenlik sorunu, C. Çıkar sorunu, D. Politik sorunlar, E. Askeri sorunlar. A. 1990'larda finansal sorun örgütün tüm çalışmalarını tehdit eder duruma gelmiştir. Üye devletlerin ve özellikle ABD'nin finansal katkısını ödemekten kaçınması, Birleşmiş Milletler'i maddi olarak çok zor duruma sokmuştur. Yanıt A'dır, finansal sorun. 10. Aşağıdakilerden hangisi Genel Sekreter Kofi Annan'ın Birleşmiş Milletler'i beklediğini düşündüğü sorunlar içinde yer almaz? A. Kontrolsüz nükleer güç, B. Uluslararası örgütler, C. Sağlık sorunları, D. Artan gelir dengesizliği, E. Artan dünya nüfusu. B. Genel Sekreter Kofi Annan 2000'deki 1000 yıl zirvesi önce sunduğu raporda tartışılması kararlaştırılan ve Birleşmiş Milletler'i bekleyen sorunları şöyle sıralamıştır. Küreselleşme, artan gelir dengesizliği ve fakirlik, artan dünya nüfusu, sağlık sorunları, teknolojik bölünme, ülke içi çatışmalar ve etnik savaşlar, kontrolsüz nükleer güç, çevre sorunları, sürdürülebilir kalkınma, ulusal egemenlik kavramının insan hakları ihlalleri için kalkan olarak kullanılması, çevre sorunları, artan silahlanma, eğitim eşitsizliği ve Birleşmiş Milletler kurumlarının azalan prestij ve meşrutiyeti. Yanıt B'dir. Uluslararası örgütler. 11. Birleşmiş Milletler bildirisi hangi tarihte nerede imzalanmıştır? A. 14 Ağustos 1941 Washington, B. 24 Eylül 1941 Washington, C. 1 Ocak 1942 Washington, D. 1 Ocak 1942 Dumbarton Oaks, E. 24 Eylül 1941 Dumbarton Oaks, C. Birleşmiş Milletler bildirisi 26 müttefik devlet tarafından 1 Ocak 1942'de Washington'da imzalanmıştır. Yanıt C'dir. 1 Ocak 1942 Washington. 12. Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler'in kuruluşunda yer alacak kurucu üyelerini belirleyen ölçüttür? A. Almanya ve Japonya savaş ilan etmek. B. Almanya ve Japonya savaş ilan edip Birleşmiş Milletler bildirisine katılmak. C. Almanya ve Japonya ile savaş ilan edip Atlantik bildirisine katılmak. D. Almanya ve Japonya savaş ilan edip Dumbarton Oaks konferansına katılmak. E. Almanya ve Japonya savaş ilan edip Yalta konferansına katılmak. B. Birleşmiş Milletler'in kuruluşunda yer alacak kurucu üyelerden olmak için Almanya ve Japonya savaş ilan edip Birleşmiş Milletler bildirisine katılmak gerekmektedir. Yanıt B'dir. Almanya ve Japonya savaş ilan edip Birleşmiş Milletler bildirisine katılmak. 13. Birleşmiş Milletler'in kurucu üyeleri arasında yer almak için Almanya ve Japonya'ya hangi tarihe kadar savaş ilan edilmesi gerekiyordu? A. 21 Ağustos 1944 B. 7 Ekim 1944 C. 24 Eylül 1941 D. 1 Mart 1945 E. 1 Mart 1944 D. 1 Mart 1945'e kadar Almanya veya Japonya savaş ilan edip kendilerini Birleşmiş Milletler'in bir parçası haline getiren tüm devletlerin konferansa davet edilmesine karar verildi. Yanıt D'dir. 1 Mart 1945. 14. Türkiye hangi tarihte Almanya ve Japonya savaş ilan ederek Birleşmiş Milletler'e giden ilk adım atmıştır? A. 21 Ağustos 1944 B. 7 Ekim 1944 C. 23 Şubat 1945 D. 1 Mart 1945 E. 24 Şubat 1945 C. Türkiye 23 Şubat 1945'te bu iki devlete savaş ilan ederek ve 24 Şubat'ta da Birleşmiş Milletler Bildirisi'ne katılarak konferansa çağrıldı ve kurucu 51 devletten biri oldu. Yanıt C'dir. 23 Şubat 1945. 15. Aşağıdakilerden hangisi hangi hükümet tarafından temsil edileceği sorunu nedeniyle Birleşmiş Milletler Konferansı'na çağrılmamıştır? A. Bolivya B. Polonya C. Küba D. Şili E. Türkiye B. Hangi hükümet tarafından temsil edileceği sorunun nedeniyle Polonya konferansa çağrılmamış ve kurucu 51 devletten biri olamamıştır? Yanıt B'dir. Polonya. 16. Birleşmiş Milletler Konferansı'nda büyük ve küçük devletler arasındaki mücadelenin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Değişik önerilerinin genel olarak büyük devletler tarafından yapılması B. Değişiklik önerilerinin genel olarak küçük devletler tarafından yapılması C. Konferansa katılan küçük devlet sayısının fazla olması D. Konferansa katılan büyük devlet sayısının fazla olması E. Konferansa katılan küçük ve büyük devlet sayılarının dengesiz olması B. Dumbarton Oaks önerileri üzerinde tartışmaya başlayan konferansta birçok değişiklik önerisi küçük devletlerden geldiği için zaman zaman büyük ile küçük devletler arasında bir mücadele görüntüsü ortaya çıktı. Küçük devletler, genel kurul, ekonomik ve sosyal konsey ve kısmen güvenlik konseyi açısından bazı önemli değişiklikler kabul ettirmeyi başardılar. Yanıt B'dir. Değişiklik önerilerinin genel olarak küçük devletler tarafından yapılması. 17. Birleşmiş Milletler üye sayısının hızla artmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A. Bağımsız devlet sayısında yaşanan artış. B. Bağımsız devlet sayısında yaşanan azalış. C. Sovyetler Birliği ve Yugoslavya'nın dağılması. D. Sömürge devletlerin artması. E. Japonya'nın da Birleşmiş Milletler'e girmesi. A. 51 devletle kurulan Birleşmiş Milletler'in üye sayısı hızla artmıştır. Üye sayısı 1965'te 117'ye, 2002'de 191'e ve 2006'da Karadağ'ın katılmasıyla 192'ye ve 2011'de de Güney Sudan ile 193'e yükselmiştir. Bunun nedeni bağımsız devlet sayısında yaşanan artıştır. Yanıt A'dır. Bağımsız devlet sayısında yaşanan artış. 18. Birleşmiş Milletler'e en son katılan devlet aşağıdakilerden hangisidir? A. Japonya B. Karadağ C. Güney Sudan D. Beyaz Rusya E. Yeni Zelanda C. 2011'de Güney Sudan'ın Birleşmiş Milletler'e katılımıyla Birleşmiş Milletler üye sayısı 193'e yükselmiştir. Yanıt C'dir. Güney Sudan. 19. Zorlama önlemleri uygulamasına ilişkin yükümlülüklerin kendi sürekli tarafsız devlet statüsüne aykırı olacağını düşünerek uzun yıllar Birleşmiş Milletler üyeliğinden kaçınıp 2002'de üye olan devlet aşağıdakilerden hangisidir? A. Polonya B. Fransa C. İngiltere D. İsviçre E. Belçika D. Birleşmiş Milletler'in zorlama önlemleri uygulamasına ilişkin yükümlülüklerin kendi sürekli tarafsız devlet statüsüne aykırı olacağını düşünerek uzun yıllar Birleşmiş Milletler üyeliğinden kaçınıp 2000'lerde bu görüşünü değiştirerek 2002'de üye olan devlet İsviçre'dir. Yanıt D'dir İsviçre. 20. 2008 yılında bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı, Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerden 69'u tanımış ancak sürekli üyelerden hangisi Birleşmiş Milletler üyeliğine izin vermeyeceğini açıklamıştır. A. Rusya, B. ABD, C. Belçika, D. Hollanda, E. Fransa. A. 2008 yılında bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerden 69'u tanımış, sürekli üyelerden Rusya ise Birleşmiş Milletler üyeliğine izin vermeyeceğini açıklamıştır. Yanıt A'dır, Rusya. 21. Birleşmiş Milletler Anlaşması'nda üyelikten çekilme veya çıkarılma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Üyelikten çıkarılma 6. maddeye göre mümkündür. B. Bugüne kadar üyelikten çıkarılan iki devlet vardır. C. Anlaşmada üyelikten çekilme konusunda bir madde bulunmamaktadır. D. Bugüne kadar üyelikten çekilme kararı alan yalnız bir devlet vardır. E. Üyelikten çekilme kararı alan devlet Endonezya'dır. B. Anlaşmada belirtilen ilkeleri sürekli şekilde ihlal eden devletler, konseyin tavsiyesi ve genel kurulun kararıyla üyelikten çıkarılabilir. Ancak bu zamana kadar Birleşmiş Milletler üyeliğinden çıkarılan devlet bulunmamaktadır. Yanıt B'dir. Bugüne kadar üyelikten çıkarılan iki devlet vardır. Hukuksal kişilikle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Hukuksal kişilik bir hukuk düzeninde hak ve yükümlülüklere sahip olmayı ve bunları o hukuk düzeninde koruyabilmeyi anlatır. B. Uluslararası örgütler hukuksal kişiliğe sahip değildirler. C. Uluslararası hukukta devletler hukuk kişiliğine sahiptir. D. Uluslararası örgütler de devletler gibi hukuk kişiliğine sahiptir. E. Örgütün ve çalışanlarının dokunulmazlık ve bağışıklıkları vardır. B. Uluslararası örgütler de devletler gibi hukuk kişiliğine sahiptir. Yanıt B'dir. Uluslararası örgütler hukuksal kişiliğe sahip değildirler. 23. Birleşmiş Milletler Anlaşması'ndan doğan yükümlülüklerin bir başka anlaşmadan doğan yükümlülüklerle çatışması durumunda Birleşmiş Milletler Anlaşması üstün gelecektir şeklinde belirtilen madde Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın kaçıncı maddesidir? A. 103, B. 104, C. 105, D. 106, E. 107. A. Anlaşmanın 100. maddesine göre Birleşmiş Milletler Anlaşması'ndan doğan yükümlülüklerin bir başka anlaşmadan doğan yükümlülüklerle çatışması durumunda Birleşmiş Milletler Anlaşması üstün gelecektir. Yanıt A'dır, 103. 24. Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 105. maddesi aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? A. Üyelikten çekilme, B. Üyelikten çıkarılma, C. Örgütün en üst uluslararası örgüt türü olduğundan, D. Birleşmiş Milletler ve çalışanlarının ayrıcalık ve bağışıklıklarından, E. Örgütün hukuksal kişiliğinden, D. Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 105. maddesi, Birleşmiş Milletler'in ve çalışanlarının üye devlet ülkelerinde gerekli olan tüm ayrıcalık ve bağışıklıklarından faydalanacağını belirtir. Yanıt D'dir. Birleşmiş Milletler'in ve çalışanlarının ayrıcalık ve bağışıklıklarından. 25. Self-determinasyon hakkı nedir? A. Halkların kendi yönetim şeklini belirleme hakkı. B. Halkların kendi kaderini, geleceğini tayin etme hakkı, C. Devletlerin özerklik hakkı, D. Halkların özgürlük hakkı, E. Halkların kişilik hakları. B. Self-determinasyon hakkı, halkların kendi kaderini, geleceğini tayin etme hakkıdır. 26. Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler'in amaçları arasında yer alır? A. Dünya üzerindeki tüm devletlerin üye olacağı evrensel bir örgüt olmak. B. Ekonomik ve toplumsal nitelikteki uluslararası sorunlara çözüm üretmek. C. Nükleer silahlara karşı koruma sağlamak. D. Ekonomik ve parasal birlik sağlamak. E. Bir dünya devleti kurmak. B. Ekonomik ve toplumsal nitelikteki uluslararası sorunlara çözüm üretmek Birleşmiş Milletler'in amaçlarından biridir. Yanıt B'dir. Ekonomik ve toplumsal nitelikteki uluslararası sorunlara çözüm üretmek. 27. Birleşmiş Milletler'in en başta gelen amacı aşağıdakilerden hangisidir? A. Ekonomik ve toplumsal nitelikteki uluslararası sorunlara çözüm üretmek. B. Ekonomik ve parasal birlik sağlamak. C. Uluslararası barış ve güvenliği korumak. D. Toplumsal sorunları çözmek. E. Herkesin insan haklarına saygı duymasını sağlamak. C. Birleşmiş Milletler'in en başta gelen amacı, birinci maddenin birinci paragrafında belirtilen uluslararası barış ve güvenliği korumaktır. Yanıt C'dir. Uluslararası barış ve güvenliği korumak. 28. Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler'in amaçlarından biri değildir? A. Uluslararası barış ve güvenliği korumak. B. İnsan haklarını korumak. C. Ekonomik ve toplumsal nitelikteki uluslararası sorunlara çözüm üretmek. D. Ekonomik ve parasal birliği sağlamak. E. Dünya barışının sağlamlaştırılması için her türlü önlemi almak. D. Ekonomik ve parasal birliği sağlamak Birleşmiş Milletler'in amaçlarından biri değildir. Yanıt D'dir. Ekonomik ve parasal birliği sağlamak. 29. Söz konusu halkın ülke içinde siyasal, ekonomik, toplumsal ve kültürel sistemini seçebilmesini anlatan kavram aşağıdakilerden hangisidir? A. Self-determinasyon hakkı. B. İç self-determinasyon hakkı. D. Dış self-determinasyon hakkı. D. Hukuki kişilik hakkı. E. Siyasal haklar. B. İç self-determinasyon söz konusu halkın ülke içinde siyasal, ekonomik, toplumsal ve kültürel sistemini seçebilmesini anlatır. Yanıt B'dir. İç self-determinasyon hakkı. 30. Halkın bağımsızlık ya da başka bir devlete katılmak da dahil olmak üzere siyasal statülerini belirlemesi hakkı aşağıdakilerden hangisidir? A. Self-determinasyon hakkı. B. İç self-determinasyon hakkı. C. Dış self-determinasyon hakkı. D. Hukuki kişilik hakkı. E. Siyasal haklar. C. Dış self-determinasyon hakkı. Halkın bağımsızlık ya da başka bir devlete katılmak da dahil olmak üzere siyasal statülerini belirlemesi hakkıdır. Yanıt C'dir. Dış self-determinasyon hakkı. 31. Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler'in ve üyelerinin uyacağı ilkeleri belirleyen ikinci maddedeki 7 temel ilkeden biri değildir? A. Üyelerin egemen eşitliği birinci ilkeyi oluşturur. B. Üyelerin uluslararası uyuşmazlıklarını barışçı yollarla çözeceklerini belirtmektedir. C. Üyeler Birleşmiş Milletler Anlaşması'ndan doğan yükümlülüklerini iyi niyetle yerine getireceklerdir. B. Anlaşmanın hükümleri bir devletin ulusal yetkisinde bulunan işlere örgütün karışmasına izin vermektedir. E. Kuvvet kullanımından kaçınılacaktır. D. Anlaşmanın hiçbir hükmü özü bakımından bir devletin ulusal yetkisinde bulunan işlere örgütün karışmasına izin vermemektedir. Ancak zorlama önlemlerinin uygulanması bu ilkenin istisnası olarak belirlenmiştir. Yanıt D'dir. Anlaşmanın hükümleri bir devletin ulusal yetkisinde bulunan işlere örgütün karışmasına izin vermektedir. 32. Birleşmiş Milletler Anlaşması'ndaki değişiklikler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Değişiklik prosedürü 108. maddede belirtilmiştir. B. Değişikliklerin önce genel kurulda 3'te 2 çoğunlukla kabul edilmesi gerekir. C. Tüm üyelerin 3'te 2'si tarafından onaylanması gereklidir. D. 5 sürekli üyenin 3'ünün kabul etmesi değişiklik için yeterlidir. E. Değişiklik tüm Birleşmiş Milletler üyeleri için yürürlüğe girer. D. 5 sürekli üyenin kabul etmediği hiçbir değişiklik yapılamaz. Yanıt D'dir. 5 sürekli üyenin 3'ünün kabul etmesi değişiklik için yeterlidir. 33. Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 6 ana organından biri değildir? A. Genel Kurul, B. Başkan, C. Güvenlik Konseyi, D. Sekreter, E. Vesayet Konseyi. B. Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 6 ana organı Genel Kurul, Güvenlik Konseyi, Ekonomik ve Sosyal Konsey, Vesayet Konseyi, Uluslararası Adalet Divanı ve Sekreterliktir. Yanıt B. Başkan. 34. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Her üye devleti en fazla 5 kişi temsil eder. B. Her yıl Eylül-Aralık ayları arasında toplanır. C. Başkan 2 yılda bir seçilir. D. Görüşmelerin bir kısmı genel görüşme toplantıları ile geçer. Tüm üye devletler katılmak zorundadır. C. Genel kurulda her oturum süresi için bir başkan seçilir. Yanıt C'dir. Başkan 2 yılda bir seçilir. 35. Aşağıdakilerden hangisi genel kuruldaki komitelerden biri değildir? A. Siyasal İşler ve Güvenlik Komitesi. B. Sosyal İlişkiler Komitesi. C. İdari İşler ve Bütçe Komitesi. D. Vesayet İşleri Komitesi. E. Ekonomik ve Mali İşler Komitesi. B. Çalışmaların büyük kısmı tüm üyelerin temsil hakkına sahip olduğu 7 ana komitede gerçekleştirilir. 1. Siyasal İşler ve Güvenlik Komitesi. 2. Ekonomik ve Mali İşler Komitesi. 3. Toplumsal, İnsancıl ve Kültürel İşler Komitesi. 4. Vesayet İşleri Komitesi, özerk olmayan ülkeler dahil. 5. İdari İşler ve Bütçe Komitesi. 6. Hukuk İşleri Komitesi. 7. Özel Siyasi Komite. Yanıt B'dir. Sosyal İlişkiler Komitesi. 36. Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler'in resmi dillerinden değildir? A. İngilizce, B. Almanca, C. Rusça, D. Fransızca, E. Çince. B. Genel kurulda Birleşmiş Milletler'in resmi dilleri olan İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Rusça ve Çince kullanılabilir. Bu dillerde yapılan konuşmalar diğer dillere çevrilir. Yanıt B'dir. Almanca. 37. Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 3/2 çoğunlukla aldığı kararlardan biri değildir? A. Uluslararası barış ve güvenliğin korunmasına ilişkin konular. B. Yeni üye kabulü. C. Bütçe konuları. D. Üyelikten çekilme. E. Ekonomik ve Sosyal Konseye ve Vesayet Konseyine üye seçilmesi. D. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 3/2 çoğunlukla aldığı kararlar, uluslararası barış ve güvenliğin korunmasına ilişkin konular, Güvenlik Konseyi'ne Ekonomik ve Sosyal Konseye ve Vesayet Konseyi'ne üye seçilmesi, yeni üye kabulü, üyelerin hak ve ayrıcalıklarının durdurulması, üyelikten çıkarma, vesayet rejiminin işlemesi ile ilgili konular, bütçe konuları, Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın değiştirilmesi. Yanıt D'dir. Üyelikten çekilme. 38. Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler sistemindeki 5 coğrafi gruptan biri değildir? A. Asya, B. Afrika, C. Batı Avrupa, D. Latin Amerika ve Karayipler, E. Batı Amerika. E. Birleşmiş Milletler sistemindeki 5 coğrafi grup Asya, Afrika, Batı Avrupa, Latin Amerika ve Karayipler ile Doğu Avrupa'dır. Yanıt E'dir. Batı Amerika. 39. Uluslararası Adalet Divanı üyeleri nasıl belirlenir? A. Coğrafi temsile göre, B. Genel Kurul'un kararına göre, C. Güvenlik Konseyi'nin kararına göre, D. Genel Kurul ve Güvenlik Konseyi'nde ayrı ayrı oylamalarla seçilir, E. 5 sürekli üyenin kararına göre. D. Uluslararası Adalet Divanı UAD üyeleri coğrafi temsile göre değil, belirli hukuk sistemleri temsil edecek şekilde Genel Kurul ve Güvenlik Konseyi'nde ayrı ayrı oylamalarla seçilir. Yanıt D'dir. Genel Kurul ve Güvenlik Konseyi'nde ayrı ayrı oylamalarla seçilir. 40. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. 1965 yılına kadar 11 üyeden oluşuyordu. Şu anda 15 üyesi bulunmaktadır. B. 5 sürekli üyenin dışındaki üyeler Genel Kurul tarafından 3/2 çoğunlukla 2 yıl için seçilir. Genel Kurul tarafından 3/2 oy çokluğuyla 2 yıl için seçilir. C. Konseyin karar verebilmesi için 5 sürekli üyenin olumlu oyları yeterlidir. D. Güvenlik Konseyi uluslararası barış ve güvenliğin korunmasında birincil sorumlu organdır. E. Üyeler acil bir durumda toplantıya katılacak yetkilisini hazır bulundurmak zorundadır. C. Konseyde oylama yöntemi 5 sürekli üye P5 avantaj sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Buna göre konseyin karar verebilmesi için olumlu oylar içinde 5 sürekli üyenin oyu da dahil olmak üzere toplam 9 oy gereklidir. Eğer 5 sürekli üyeden biri olumsuz oy kullanırsa geri kalan 14 devletin tamamı olumlu oy vermiş olsa dahi karar alınamaz. Yanıt C'dir. Konseyin karar verebilmesi için 5 sürekli üyenin olumlu oyları yeterlidir. 41. Sürekli üyelerden birinin önce konuyu usule ilişkin olmaktan çıkararak vetoya tabi bir karar haline getirmesine, sonra da öze ilişkin kararda veto kullanmasına ne ad verilir? A. Veto, B. Çifte veto, C. Kesin veto, D. Sürekli veto, E. İkincil veto. B. Sürekli üyelerden birinin önce konuyu usule ilişkin olmaktan çıkararak vetoya tabi bir karar haline getirmesine, sonra da özel ilişkin kararda veto kullanmasına çifte veto denmektedir. Yanıt B'dir, çifte veto. 42. Birleşmiş Milletler'in ana organlarından hangisiyle genel kurulun hiyerarşik bir bağı yoktur? A. Güvenlik Konseyi, B. Ekonomik ve Sosyal Konsey, C. Sekreterlik, D. Vesayet Konseyi, E. Genel Kurul. A. Güvenlik Konseyi hariç diğer ana organlar ile genel kurul arasında hiyerarşik bir ilişki vardır. Yani genel kurulun verdiği işleri yapmak zorundadırlar. Güvenlik Konseyi ile arasında böyle bir ilişki yoktur. UADD de yargı organı olduğundan bağımsızdır. Yanıt A'dır, Güvenlik Konseyi. 43. Birleşmiş Milletler'in ekonomik, toplumsal ve kültürel konulardaki çalışmasını yürütmek üzere düşünülmüş ve küçük devletlerin isteği üzerine kurulmuş organı aşağıdakilerden hangisidir? A. Güvenlik Konseyi, B. Ekonomik ve Sosyal Konsey, C. Sekreterlik, D. Vesayet Konseyi, E. Genel Kurul. B. Ekonomik ve Sosyal Konsey, ECOSOC, örgütün ekonomik, toplumsal ve kültürel konulardaki çalışmasını yürütmek üzere düşünülmüş ve küçük devletlerin isteği üzerine kurulmuş organıdır. Yanıt B'dir, Ekonomik ve Sosyal Konsey. 44. Ekonomik ve Sosyal Konsey ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. 54 üye devletten oluşmaktadır. B. Birleşmiş Milletler kaynaklarının yaklaşık %70 kadarını ECOSOC kullanmaktadır. C. Görevleri arasında incelemeler yapmak, raporlar hazırlamak, anlaşmalar hazırlamak ve genel kurula tavsiyelerde bulunmak yer alır. D. Diğer uluslararası örgütlerle işbirliğini düzenlemek yine ECOSOC'un görevidir. E. Sivil toplum örgütleriyle iletişim kurmak ECOSOC'un sorumluluğunda değildir. E. Sivil toplum örgütleriyle iletişim kurmak, işbirliği yapmak, Birleşmiş Milletler amaçları için bu örgütlerden gelecek bilgi verileri kullanmak da ECOSOC'un görevidir. ECOSOC bu amaçla bir alt organ kurmuştur. Tüm sivil toplum örgütlerini 3 kategoride toplar. 1. Genel danışman statüsü, 2. Özel danışma statüsü, 3. Listedeki örgütler. Yanıt E'dir. Sivil toplum örgütleriyle iletişim kurmak ECOSOC'un sorumluluğunda değildir. 45. Aşağıdakilerden hangisi 2010 yılı itibariyle ECOSOC'un işbirliğini düzenlediği örgütlerden değildir? A. Dünya Sağlık Örgütü, WHO. B. Uluslararası Para Fonu, IMF. C. Avrupa Atom Enerjisi Örgütü. D. Bilim ve Kültür Örgütü, UNESCO. E. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü, ICAO. C. ECOSOC'un işbirliğini düzenlediği örgütler şunlardır. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, FAO. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü, ICAO. Tarımsal Kalkınma Uluslararası Fonu, IFAD. Uluslararası Çalışma Örgütü, ILO. Uluslararası Para Fonu, IMF. Dünya Denizcilik Örgütü, IMO. Uluslararası Telekomünikasyon Örgütü, ITO. Bilim ve Kültür Örgütü, UNESCO. Birleşmiş Milletler Endüstriyel Kalkınma Örgütü, UNIDO. Evrensel Posta Birliği, UPU. Dünya Sağlık Örgütü, WHO. Dünya Entelektüel Mülkiyet Örgütü, WIPO. Dünya Bankası Grubu. Dünya Meteoroloji Örgütü, WMO. Dünya Turizm Örgütü, WTO. Yanıt C'dir. Avrupa Atom Enerjisi Örgütü. 46. Birleşmiş Milletler'in ECOSOC'un kurduğu İnsan Hakları Komisyonu'nu kaldırarak yerine İnsan Hakları Konseyi'ni kurması üye devletlerle ilgili ne gibi bir değişiklik sağlamıştır? A. Tüm üye devletler bu konseyde söz sahibi olmayacaklardır. B. Tüm üye devletler bu konseyde söz sahibi olacaklardır. C. Üye devletler incelemeden geçmeyeceklerdir. D. Üye devletler de belli aralıklarla incelemeden geçmeyi kabul etmişlerdir. E. Kurucu üyeler hariç tüm üyeler incelemeden geçeceklerdir. D. İnsan Hakları Komisyonu yerine İnsan Hakları Konseyi'nin kurulması, yetki ve görevler yönünden hiçbir değişiklik getirmemiştir. Konsey geçmişten gelen uygulamaları çerçevesinde çalışmasını sürdürmektedir ama artık üye devletler belirli aralıklarla kendileri de incelemeden geçmeyi kabul etmektedirler. Yanıt D'dir. Üye devletler de belli aralıklarla incelemeden geçmeyi kabul etmişlerdir. 47. İnsan Hakları Evrensel Bildirisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'nca Haziran 1948'de hazırlanmıştır. B. İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nin imzalandığı gün olan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlanır. C. 10 Aralık 1948'de Paris'te yapılan toplantıda kabul edildi. D. Bildirinin hazırlanmasında 2. Dünya Savaşı'ndan sonra devletlerin bireylere tanınan hak ve özgürlüklerin güvence altında alınması konusunda birleşmesi de etkili olmuştur. E. Vesayet Konseyi tarafından hazırlanmıştır. E. 1948 İnsan Hakları Bildirgesi, ECOSOC'un kurduğu İnsan Hakları Komisyonu'nca Haziran 1948'de hazırlanmıştır. Yanıt E'dir, Vesayet Konseyi tarafından hazırlanmıştır. 48. Amacı vesayet altındaki topraklarda yaşayanların geliştirilmesi ve özellikle özerklik ya da bağımsızlık elde etmek üzere ilerlemelerin sağlanması olan Birleşmiş Milletler organı aşağıdakilerden hangisidir? A. Güvenlik Konseyi, B. Ekonomik ve Sosyal Konsey, C. Sekreterlik, D. Vesayet Konseyi, E. Genel Kurul. D. Vesayet Konseyi, uluslararası vesayet sisteminde kendisine verilen görevleri yerine getirmek üzere kurulmuştur. Konseyin amacı vesayet altındaki topraklarda yaşayanların geliştirilmesi ve özellikle özerklik ya da bağımsızlık elde etmek üzere ilerlemelerinin sağlanmasıdır. Yanıt D'dir, Vesayet Konseyi. 49. Vesayet Konseyi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Üyeliği belli bir sayıya bağlı değildir. B. Yaptığı iş devletlerden gelen raporları ve yönetilen topraklardan gelen yakınmaları alıp incelemektir. C. 1 Kasım 1994'te çalışmalarını askıya almıştır. D. 1 Ekim 1994'te kapatılmıştır. E. Güvenlik Konseyi'nin 5 sürekli üyesi ve vesayet altındaki toprakları yöneten tüm devletler ve diğer ilgili devletler ile bunlara eşit sayıda genel kurul tarafından seçilen üyelerden oluşmuştur. D. 1 Ekim 1994'te geriye kalan son Birleşmiş Milletler vesayeti altındaki toprak olan Palau'nun da bağımsızlığını alması üzerine Vesayet Konseyi 1 Kasım 1994'te çalışmalarını askıya almıştır. Yanıt D'dir. 1 Ekim 1994'te kapatılmıştır. 50. Uluslararası Adalet Divanı'nın yargı yetkisine ilişkin olarak hangisi doğrudur? A. Birleşmiş Milletler'e üye olan devletler UAD'ın zorunlu yargı yetkisini de kabul etmiş olurlar. B. Yargı yetkisine karşı itiraz olursa o davaya bakamaz. C. Sadece devletler UAD önündeki bir davada taraf olabilirler. D. Taraf devletlerin başvuruda bulunurken belirtmeleri halinde kararları tavsiye niteliğinde olur. E. UAD'a başvurunun bir tahkimname ile yapılması gerekir. C. UAD önündeki bir davada sadece devletler taraf olabilir ama Birleşmiş Milletler'in ana organlarını ve bağlı uzmanlık kuruluşlarına kendi çalışma alanlarına ilişkin olarak divandan danışma görüşü isteme yetkisi tanınmıştır. Yanıt C'dir. Sadece devletler UAD önündeki bir davada taraf olabilirler. 51. Kendisine sunulan hukuksal uyuşmazlıkları uluslararası hukuka göre çözüme kavuşturmak ve yetkili Birleşmiş Milletler organlarına gerekli durumlarda danışma görüşü vermek hangi organın görevleridir? A. Güvenlik Konseyi, B. Ekonomik ve Sosyal Konsey, C. Uluslararası Adalet Divanı, D. Vesayet Konseyi, E. Genel Kurul. C. Uluslararası Adalet Divanı'nın görevleri, kendisine sunulan hukuksal uyuşmazlıkları uluslararası hukuka göre çözüme kavuşturmak ve yetkili Birleşmiş Milletler organlarına gerekli durumlarda danışma görüşü vermektir. Yanıt C'dir. Uluslararası Adalet Divanı. 52. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. İlk Genel Sekreter Trygve Lie 1946 yılında göreve başlamıştır. B. Sekreterlik çalışanlarını genel kurul atar. C. Genel Sekreter, uluslararası barış ve güvenliği tehlikeye sokacağına inandığı her konuda Güvenlik Konseyi'nin dikkatini çekebilir. D. 1998'de Irak'ta silah denetimi konusundaki sorunu gidermek üzere Bağdat'a bizzat giden ve bir anlaşmaya varan Kofi Annan halen genel sekreterlik yapmaktadır. E. Görevi siyasi olarak en çok geliştiren kişi 2. Genel Sekreter Hammarskjöld'dür. D. Kofi Annan görev süresi 2006'da sona ermiştir. Şu anda görev yapan Genel Sekreter Güney Koreli Ban Ki-moon'dur. Yanıt D'dir. 1998'de Irak'ta silah denetimi konusundaki sorunu gidermek üzere Bağdat'a bizzat giden ve bir anlaşmaya varan Kofi Annan halen genel sekreterlik yapmaktadır. 53. Kıbrıs sorunu ile yakından ilgilenen Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri aşağıdakilerden hangisidir? A. Kofi Annan, B. Ban Ki-moon, C. Perez de Cuellar, D. Dag Hammarskjöld, E. Trygve. A. Kofi Annan, 1954'ten beri Birleşmiş Milletler gündeminde olan Kıbrıs sorunu ile ilgili defalarca girişimde bulunmuş ancak başarılı olamamıştır. Yanıt A'dır, Kofi Annan. 54. Uluslararası barış ve güvenliğin korunması ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Devletlerin kendi başlarına kuvvete başvurma yetkileri ellerinden alınmıştır. B. Bu konudaki birincil yetki ve sorumluluk Güvenlik Konseyi'ne aittir. C. Güvenlik Konseyi zorlama önlemine karar vermeden önce 39. madde çerçevesinde barışın tehdit edildiği, bozuldu veya saldırı eylemi gerçekleştiğini belirlemek zorundadır. D. Güvenlik Konseyi'nin 39. maddeye göre karar vermesi durumunda üye devletlerden birine karşı askeri kurmay komitesi bir zorlama operasyonu planlayıp yürütür. E. Saldırıya uğrayan bir devlet Güvenlik Konseyi harekete geçene kadar meşru savunma hakkını kullanabilir. D. Konsey ilk önce 39. maddeye göre barışın tehdit edildiğini, bozulduğunu ya da saldırı eylemi gerçekleştirdiğini belirler. Daha sonra uyuşmazlıkların barışçı yollardan çözümünü tavsiye edebilir ya da 41. maddeye göre silahlı güç gerektirmeyen yaptırım veya 42. maddeye göre tam kuvvet kullanma içeren zorlama önlemlerine karar verebilir. Konsey bu yolları sırayla izlemek zorunda değildir. Herhangi bir anda uygun gördüğü bir yola başvurmaya karar vermesi mümkündür. Yanıt D'dir. Güvenlik Konseyi'nin 39. maddeye göre karar vermesi durumunda üye devletlerden birine karşı askeri kurmay komitesi bir zorlama operasyonu planlayıp yürütür. 55. Üye devletlerden birine başka bir devletten bir silahlı saldırı gerçekleşmesi durumunda Güvenlik Konseyi harekete geçene kadar bu saldırıya uğrayan devletin doğal olan tek başına ya da başka devletlerle birlikte kendini koruma hakkı aşağıdakilerden hangisidir? A. Güvenlik hakkı, B. Meşru savunma hakkı, C. Hukuki haklar, D. Siyasal hak, E. Ekonomik hak. B. Meşru savunma hakkı, üye devletlerden birine başka bir devletten bir silahlı saldırı gerçekleşmesi durumunda Güvenlik Konseyi harekete geçene kadar bu saldırıya uğrayan devletin doğal olan tek başına ya da başka devletlerle birlikte kendini koruma hakkıdır. Yanıt B'dir. Meşru savunma hakkı. 56. Meşru savunmaya bağlanamayan tek müdahale gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir? A. İç işlerine karışma. B. Silahlı mücadele. B. Silahlı müdahale. C. İnsancıl müdahale. D. Toprak müdahalesi. E. Askeri müdahale. C. Devletlerin silahlı güce başvurma hakları 4'e 2 ve 51. madde ile meşru savunma dışındaki ellerinden alınmıştır. Devletlerin silahlı güce başvurma hakları 2/4 ve 51. madde ile meşru savunma dışında ellerinden alınmıştır. Bunun bir sonucu olarak devletler güce başvuracakları zaman bunu bir şekilde meşru savunmaya bağlamaya çalışmaktadırlar. İnsancıl müdahale meşru savunmaya bağlanamayan tek müdahale gerekçesidir. Çünkü müdahale eden devlet ağır insan hakları ihlalleri yapan bir devlete bu durumu engellemek için müdahale etme iddiasındadır ve hakları ihlal edilen kişiler çoğunlukla ihlal eden devlet vatandaşıdırlar. Yanıt C'dir. İnsancıl müdahale. 57. Birleşmiş Milletler Barış Gücü hangi yılda Nobel Barış Ödülünü almıştır? A. 1987, B. 1963, C. 1990, D-1988-E-1992. D. Birleşmiş Milletler Barış Gücü 1988 yılında Nobel Barış Ödülünü almıştır. Yanıt D'dir, 1988. 58. Birleşmiş Milletler Barış Güçleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Barış güçlerinin yerleştirileceği devletin onayına ihtiyaç duyulmamaktadır. B. Birleşmiş Milletler Anlaşması'nda yazılı olmayan bir yöntemdir. C. İlki, 1949'da İsrail ile komşular arasındaki ateşkesi gözetmek üzere kurulan Birleşmiş Milletler Ateşkes Gözetim Örgütü'dür. D. İlk asker içeren barış gücü ise yine Orta Doğu'da 1956 Süveyş krizinden sonra ateşkesi gözetmek üzere genel kurul tarafından oluşturulan Birleşmiş Milletler Acil Durum Gücü UNEF olmuştur. E. İlki olarak konseyin 5 sürekli üyesinden asker alınmaz. A. Barış güçleri ilki olarak yerleştirileceği devletten izin alınarak yerleştirilir. Bu rıza geri alınırsa barış güçleri de geri çekilir. Yanıt A'dır. Barış güçlerinin yerleştirileceği devletin onayına ihtiyaç duyulmamaktadır. 59. Hangisi barış güçlerinin amaçlarından biri olamaz? A. Çatışan tarafların arasına girerek daha fazla çatışma olmasını önlemek. B. Hukuka aykırı davranış içinde olan tarafı silahlarını bırakmaya zorlamak. C. Uzlaşılmış olan bir ateşkesin uygulanmasını gözetmek. D. Dış müdahaleleri önlemek. E. Askerden arındırılmış bir bölgeyi tutmak. B. Hukuka aykırı davranış içinde olan tarafı silahlarını bırakmaya zorlamak barış güçlerinin amaçlarından biri değildir. Yanıt B'dir. Hukuka aykırı davranış içinde olan tarafı silahlarını bırakmaya zorlamak. 60. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Birleşmiş Milletler Anlaşması gereği ECOSOC tarafından kurulmuştur. B. Siyasileşmiş bir organ olduğu, insan haklarını en çok ihlal eden devletlerin üye olarak incelemeden kurtulduğu gibi birçok eleştiriler alınmıştır. C. 2001 yılında ABD komisyondan çıkarılmıştır. D. ECOSOC'a bağlı komisyon 2006 yılında kaldırılarak yine ECOSOC'a bağlı İnsan Hakları Konseyi kuruldu. E. İnsan haklarına ilişkin çekirdek insan hakları sözleşmeleri denilen 8 sözleşme vardır. D. ECOSOC'a bağlı İnsan Hakları Komisyonu 2006 yılında kaldırılarak yerine Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na bağlı İnsan Hakları Konseyi kurulmuştur. Yanıt D'dir. ECOSOC'a bağlı komisyon 2006 yılında kaldırılarak yine ECOSOC'a bağlı İnsan Hakları Konseyi kuruldu. 61. Aşağıdakilerden hangisi çekirdek insan hakları sözleşmelerinden biri değildir? A. 1965 ırk ayrımının ortadan kaldırılması sözleşmesi. B. 1979 kadınlara karşı ayrımcılığın ortadan kaldırılması sözleşmesi. C. 1984 işkence ve diğer insanlık dışı muamelelerin ortadan kaldırılması sözleşmesi. D. 1989 çocuk hakları sözleşmesi. E. 1991 silahsızlanma sözleşmesi. E. Çekirdek insan hakları sözleşmeleri denilen 8 sözleşme şöyledir. 1965 ırk ayrımının ortadan kaldırılması sözleşmesi. 1966 medeni ve siyasal haklar sözleşmesi. Ekonomik, toplumsal ve kültürel haklar sözleşmesi. 1979 kadınlara karşı ayrımcılığın ortadan kaldırılması sözleşmesi. 1984 işkence ve diğer insanlık dışı muamelelerin ortadan kaldırılması sözleşmesi. 1989 çocuk hakları sözleşmesi. 1990 Göçmen İşçiler ve Ailelerin Haklarının Korunması Sözleşmesi. 2006 Engellilerin Hakları Sözleşmesi. Yanıt E'dir. 1991 Silahsızlanma Sözleşmesi. 62. Birleşmiş Milletler ve Türkiye ilişkileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Örgütün hiçbir operasyonuna katılmamıştır. B. 2006 yılının sonuna kadar ECOSOC üyesi olarak görev yapmıştır. C. 1960'ların başına kadar kayıtsız şartsız Batı ile birlikte hareket etmiştir. D. Kıbrıs sorunu ile birlikte Batı ile hareket etmeyi bırakmıştır. E. 18 Mayıs 2011'de 2015-16 dönemi için Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine aday olmuştur. A. Güvenlik Konseyi'nin zorlama önlemi niteliğindeki ilk operasyonu olan Kore'deki operasyona Türkiye Tugay seviyesinde katılmış. 1953 arasında dönüşümlü olarak 15 bin personel görevlendirmiştir. İkinci olan 1990 Kuveyt'in işgaline karşı yapılan operasyonda da Türkiye ön safta yer alan devletlerden biri olmuş ama asker katkısında bulunmamıştır. Üçüncü tam kapsamlı operasyon olan 1992 Somali operasyonuna Türkiye 200 kişilik bir mekanize taburla katılmıştır. Yanıt A'dır. Örgütün hiçbir operasyonuna katılmamıştır. 63. Kimi zorlama yetkilerine sahip bir barış gücü operasyonu olan UNSOM 2'nin komutanlığını hangi ülke yapmıştır? A. Fransa, B. Çin, C. Türkiye, D. ABD, E. Almanya. C. Kimi zorlama yetkilere sahip bir barış gücü operasyonu olan UNSOM 2'nin komutanlığını Mayıs 1993 Ocak 1994 döneminde Orgeneral Çevik 1 yapmıştır. Yanıt C'dir, Türkiye. 64. Türkiye'nin 1966 sözleşmelerini ancak 2003'te onaylamasının nedenlerinden biri değildir. A. Self determinasyon hakkının iki sözleşmeye de konmasına karşıydı. B. Self determinasyon hakkının sözleşmelere konmasına karşı retoyu vermiştir. C. Azınlıklara ilişkin 27. maddeye karşıydı. D. Medeni ve siyasal haklar sözleşmesinde isteğe bağlı bir bildirimle olsa dahi bireysel başvuru yerine devletler arası başvurulması istiyordu. E. Engeller hakkı sözleşmesine karşıydı. E. Türkiye, self-determinasyon hakkının her iki sözleşmeye de konulmasına karşıydı ve bu tekliflere retoyu vermişti. Ama çoğunluk karşı görüşte olduğundan genel kurul kararı ile bu hak sözleşmelerde yer almıştır. İkincisi, Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi'nde isteğe bağlı bir bildirimle olsa dahi bireysel başvuruya izin verilmesine Türkiye karşıydı. Yalnızca devletler arası başvuru olmasını istiyordu. Ayrıca azınlıklara ilişkin 27. maddeye de karşıydı. Temelde bu üç nedenle Türkiye sözleşmeleri uzun süre taraf olmamıştır. Yanıt E'dir. Engelliler hakkı sözleşmesine karşıydı. 65. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin gecikmeli de olsa dönemsel rapor sunmadığı sözleşmelerden biridir? A. Çocuk Hakları Sözleşmesi, B. Göçmen İşçiler Sözleşmesi, C. Irk Ayrımı Sözleşmesi, D. Engellilerin Hakları Sözleşmesi, E. Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi. B. Türkiye, İnsan Hakları Sözleşmelerin tümündeki ana denetim mekanizması olan ülke raporları çerçevesinde gecikmeli de olsa dönemsel raporlar vermiştir. Yalnız 1966 Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi ve Göçmen İşçiler Sözleşmesi çerçevesinde hiç rapor sunmamıştır. Birinci için 2004 ve 2009'da, ikinci içinse 2006'da vermesi gerekiyordu. Ekonomik, Toplumsal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi çerçevesinde ise 2005'te sunması gereken raporu 2008'de vermiş ama bu belge henüz incelemeye alınmamıştır. Yanıt B'dir. Göçmen İşçiler Sözleşmesi. 66. Hangisi Türkiye'nin 1966 ikiz sözleşmelere 2003 yılına kadar taraf olmamasının nedenleri arasındadır? A. Self determinasyon hakkına her iki sözleşmede de yer verilmiş olması. B. Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi'nde isteğe bağlı bireysel başvuruya izin verilmemesi. C. Bu sözleşmeleri insan haklarının korunmasında yetersiz görmesi. D. Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi'nin azınlıklara ilişkin 27. maddesine karşı olmaması, E. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'nun taraflı olduğunu düşünmesi. A. Türkiye, self-determinasyon hakkının her iki sözleşmeye de konulmasına karşıydı ve bu tekliflere retoyu vermişti. Ama çoğunluk karşı görüşte olduğundan genel kurul kararıyla bu hak sözleşmelerde yer almıştır. Yanıt A'dır. Self determinasyon hakkına her iki sözleşmede de yer verilmiş olması. 67. Birleşmiş Milletler çerçevesinde insan haklarının korunması için geliştirilen sözleşme dışı yöntemlere ilişkin olarak hangisi yanlıştır? A. Üye devletler bu yöntemler çerçevesinde yapılan girişimleri kabul etmek zorundadırlar. B. Birleşmiş Milletler üyesi tüm devletler bu yöntemler çerçevesinde incelenebilirler. C. Üstü kapalı yetkiyle oluşturulmuşlardır. D. 2006 yılına kadar İnsan Hakları Komisyonu tarafından yürütülmüştür. E. Bir konu ya da ülke için başlatılabilir. A. Birleşmiş Milletler'e üye olan her devletin tabi olduğu sözleşme dışı mekanizmalar, Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın kendisinden kaynaklanan üstü kapalı yetkiyle oluşturuldu. Bu mekanizmalar belirli bir ülke ya da konu için başlatılabilir. Belirlenen raportör, bir ülke ya da konu için kamuoyuna açık bir şekilde inceleme yapar, izler, tavsiyede bulunur ve rapor hazırlar. Devlet bu mekanizmalar çerçevesinde yapılan girişimleri kabul etmek zorunda değildir. Ama reddetmek, insan haklarına saygısı olmayan bir devlet olarak görülmesine neden olacağı için çoğu devlet kabul eder. Yanıt A'dır. Üye devletler bu yöntemler çerçevesinde yapılan girişimleri kabul etmek zorundadırlar. 68. Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Sanat, edebiyat, müzik ve spor alanlarından seçilebilirler. B. Birleşmiş Milletler'in çalışmalarına dünya çapında dikkat çekmeyi kabul eden kişilerdir. C. Öncelikle 2 yıl için seçilirler. D. Üyelik süresi uzatılamaz. E. Amerikalı oyuncu Angelina Jolie, 2001'de Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği İyi Niyet Elçisi olarak ilan edildi. D. İlk başta 2 yıl için seçilen Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçilerinin süreleri daha sonra uzatılabilir. Yanıt D'dir. Üyelik süresi uzatılamaz. 69. Uluslararası Adalet Divanı'nın yargı yetkisi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmemiştir? A. Devletler bir bildirimde bulunarak divanın zorunlu yargı yetkisini önceden kabul edebilirler. B. Başka bir uluslararası anlaşmanın uyuşmazlık durumunda UAD'ı yetkili kılması durumunda o hükme çekince koymamış devletler doğan uyuşmazlıklar için UAD'ın yetkisini kabul etmiş olurlar. C. Devletler bir uyuşmazlık çıktıktan sonra hiçbir şekilde sorunu divana götüremezler. D. Devletler bir uyuşmazlık çıktıktan sonra aralarında tahkimname adı verilen bir anlaşma yaparak sorunu divana götürebilirler. E. Divanın yargı yetkisini bu yollardan herhangi biriyle tanımamış olan bir devlet, uyuşmazlığın tarafı olan diğer devletin tek taraflı olarak UAD'a başvurması durumunda eğer divan önüne gidip uyuşmazlığın özüne ilişkin olarak kendi görüşlerini savunursa sadece o dava için yargı yetkisini kabul etmiş olur. C. Devletler bir uyuşmazlık çıktıktan sonra aralarında tahkimname adı verilen bir anlaşma yaparak sorunu divana götürebilirler. Bu durumda tahkimnamede sorun tanımlanır ve divana cevaplaması için belirli sorular sorulur. Yanıt C'dir. Devletler bir uyuşmazlık çıktıktan sonra hiçbir şekilde sorunu divana götüremezler. 70. Aşağıdakilerden hangisi Güvenlik Konseyi'nin 5 sürekli üyesinden biridir? A. Almanya, B. Japonya, C. Hindistan, D. Türkiye, E. Fransa. E. Güvenlik Konseyi'nin sürekli üyeleri ABD, Sovyetler Birliği, Çin, İngiltere ve Fransa'dır. 1991 yılından itibaren Sovyetler Birliği'nin sandalyesini Rusya Federasyonu devralmıştır. Yanıt E'dir, Fransa. 10. ayrımın sonu, sayfa 145.